Türkiye'de çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 92. ayırım. Üçlemdekilerin hangisinin seçileceğinin belirlenmiş oluşu, mecliste o zamanki tartışmalarda görülen kararsızlıklarda ve sonunda kanunun geçemeyişinde gözükür. Kanunun getirdiği sorunlar arasında en tartışmalı olanı poligami sorunu olmuştu. Bu sorun basında ve halk arasında da tartışılıyordu. Tasarının geleceğinin olumlu olmayışında rol oynayan etkenlerden biri de önerdiği kanunun Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine özgü bir parça kanun olmasıdır. Kendisi bütün bir medeni kanun olmadığı gibi öteki kanunlarda da bütünleştirilmiş tutarlı bir hukuk sistemi içine konmuş değildi. Tartışmalar sürdükçe büyük sorunun şu ya da bu alanı zamanı geldikçe kanun biçimine sokma sorunu değil, iki hukuk sistemi arasında İslam hukuk sistemi ile Batı hukuk sistemi arasında bir seçme yapmak, ona göre bütün hukuk sistemini bütünleştirmek kararlarından birinin verilmesi sorunu olduğu belirmeye başladı. Bu iki yoldan hangisine gidileceğinin ilk işaretini Atatürk 1 Mart 1924'teki bir söylevinde verdi. Önemli olan sorun hukuk anlayışını, kanunları, adalet örgütünü, toplumsal yaşayışın uyması gereken çağ koşullarıyla uyuşmazlık içinde olan ilkelerden kurtarmak sorunudur. Aile hukukunda, medeni hukukta izlenecek yol ancak Batı uygarlığının hukuksal yönü olabilir. Yarı tedbirlerle yüzyıllık inançlara bağlılıkla izlenecek yol, ulusların uyanışının karşısına çıkan en vahim engeldir. 1923-1924 yıllarında bütün kanunları ve adalet kurallarını Batı yörüngesinde birleştirmek görüşü güçlenmeye başladı. Atatürk'ün 25 Ekim 1925'te yeni başkentte kurulan Hukuk Fakültesi'nin açılışında verdiği söylev bu eğilimin kesinlenişini yansıtır. Türk devrimi sözcüğün ilk anda akla getirdiği anlamdan başka ve ondan daha geniş bir değişim anlamı taşır. Onun gerçek anlamı din bağına dayanan yüzyıllık bir siyasal birim yerine başka bir bağa, ulusal bağına dayanan bir birim koymaktır. Ulusumuz bugünkü uluslararası var olma savaşında yaşayabilmenin tek yolunun çağdaş uygarlıkta bulunabileceğinin değişmez bir ilke olarak kabul etmiştir. Ulus, devrimsel değişmelerin doğal ve zorunlu gereği olarak ihtiyaçların değişip gelişmesiyle sürekli olarak değişip gelişme kuralına dayanan dünyasal bir rejim görüşünü yaşamın zorunlu koşulu olarak benimsemiştir. Artık devrimin hukuk temellerini atmak, devrimimizin düşünce biçimini ve gereklerini uygun hukukçular yetiştirmek zamanı gelmiştir. Yeni bir medeni kanun tasarısının hazırlanması işine işte bu görüşle girişildi. 2 yıllık çalışmalardan sonra 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'ndan uygulanan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. İsviçre Medeni Kanunu, Tanzimat dönemi bölümünde sözünü ettiğimiz ünlü hukuk tartışmalarından sonra Almanya'da mecellenin yapıldığı sürede meydana getirilen medeni kanundan alınarak 1912'de İsviçre'de uygulanmaya başlayan bir kanundur. İsviçre Medeni Kanunu Türkiye'de kabul edilişinden önce Japonya'da, Türkiye'de kabul edilişinden sonra da Çin'de medeni kanunun temelini atmıştır. Avrupa'da Roma hukukunun, Cermen hukukunun ve tabi haklar felsefesinin en başarılı sentezi sayılan bir medeni hukuk örneği olarak alınmıştır. Kanun tasarısının başında yeni Adalet Bakanı Mahmut Esat'ın yazdığı gerekçe raporunun son satırları bu kanunun alındığı zamanın görüşüne çok iyi yansıtır. modern çağda uygar uluslara özgü olan bütün haklarda direnen Türk ulusu bu kanunu almakla o haklarının getirdiği bütün sorumlulukları da yüklenmektedir. Bu belgenin yayımlandığı gün Türk ulusu temelsiz inançlardan ve geleneklerden, Tanzimat'tan beri süre gelen sallanmalardan kurtulmuş olacaktır. O gün eski bir uygarlığın kapılarının kapandığı, çağdaş ilerleme uygarlığına gidilen gün olacaktır. Bakanın önemli bir devrim belgesi olan bu raporu, kanunun kabul edilişine karşı ileri sürülen eleştirileri de önceden şöyle karşılar. Çağdaş uygarlık ailesine mensup ulusların ihtiyaçları arasında temelli farklar yoktur. Süreli toplumsal ve ekonomik ilişkiler insanlığın büyük bir uygarlık yığınını bir aile haline getirmiştir. Türk ulusunun çağdaş uygarlığı onun yaşayan ilkelerini olduğu gibi kabul etme kararını verdiğini unutmamak gerekir. Çağdaş uygarlıkta Türk toplumuna uymayan yanlar varsa bu, Türk ulusunun uygarlığına kendini uydurma yeteneğinden yoksulluğunu göstermez. Onu anormal bir şekilde saran ortaçağ kurumlarının, din kurallarının örgütlerinden ileri geldiğini gösterir. Çağdaş uygarlığa katılma, onu benimseme yolunda kesin kararlarla yürüyen Türk ulusu, çağdaş uygarlığı kendine uydurmak değil, her ne pahasına olursa olsun, o uygarlığın gereklerini kendine uydurmak zorundadır. Bu kanunun amacı din kurallarını ya da alışılmış gelenekleri tutmak değil, bütün siyasal, toplumsal, ekonomik ve ulusal eylemleri güvence altına almaktır. Görüyoruz ki medeni kanundan alınışından güdülen amaç halkın yurttaşlık, medeni ilişkilerini geleneklere, alışkanlıklara ve din kurallarına uygun yolda düzenlemek değil. Bunun tersine bu ilişkileri olması gerekene göre yeniden düzenlemektir. Kanunun devrimci niteliği buradadır. Cevdet Paşa medeni hukuku siyasal hukukun temeli sayıyordu. Şimdi ise medeni hukuk yeni bir siyasal hukukun gereklerine uymak zorunluluğuyla kanunlaştırılmıştır. Kanuna karşı olanların başlıca dayanağı olan kanunun kurallarıyla yaşamda işleyen kurallar arasında boşluk, hatta bazı yerlerde çatışıklık olması kanunun yapıldığı sırada bilinmeyen bir şey değildi. Sonradan çıkmış bir sorun da değildir. Fakat onun temeli gelenekçi hukuk görüşüne de değil devrimci hukuk görüşüdür. Kanun olanı değil olması gerekeni gerçekleştirme aracı olarak anlaşılıyor. Gerçekte bu kanun Cumhuriyet devrimciliği ilkesini somut toplam yaşamına uygulamada en etkili araç olmuştur. Bu kanunun etkileri özellikle tek eşli aileyi kurması, evlenme ve boşanma ilkelerini bir düzene sokması, mülkiyet ve sözleşme gibi birçok alanda kişiler arası hukuksal ilişkilerle uygarlık düzeyine eşit bir düzeye çıkarması, din kurallarını yurttaşlar arası ilişkiler alanının dışında bırakmasıdır. Din adamları yalnız medeni hukuku uygulama yetkisini değil, adaleti uygulama tekelini de yitirmişlerdir. Dinlere göre ayrı medeni haklar uygulanması gibi karma bir hukuk ve adalet sistemi de kesin olarak bırakılmıştır. 8 Nisan 1924'te çıkan bir kanunla şeriat mahkemeleri kaldırılmıştır. Müslüman olmayan din cemaatlerinin kendi dinlerinin kanunlarına bağlı olma haklarını tanıyan Lozan Antlaşması'nın 42. maddesi de böylece hükümsüz kalmıştır. Bu cemaatler de aynı medeni kanunun kendilerine uygulanmasını kabul etmişlerdir. Medeni kanun bir ulusun siyasal ve toplumsal varlığının tümünü kapsayan bir kurallar sistemi olmamakla birlikte toplumsal hayata yeni bir düzen vermede en büyük etkendir. Toplumsal yaşama yeni bir düzen getirme rolünden başka toplumun bütünlüğünü de sağlamada, anayasal hukuktan daha başarılı bir düzenleme görevi yapmıştır. Yıllardan beri tartışma konusu olan kadının toplum yaşamındaki yeri sorununa geniş çözümleme olanakları açtığı gibi kişi, aile ve iş ilişkileriyle uygunluk halinde olacak başka kanunlarla da çevrelenmiştir. Kişi ve soyadları, miras, özel mülkiyet, mukavele ve ticaret kanunları, borçlar, mali sorumluluklar, kanuni oturma yeri gibi çağdaş uygarlıkta kişi yaşamında önem kazanan alanlardaki gelişmelerin kaynakları medeni kanundadır. Kadın hakları üzerine getirdiği yenilikler anayasayı bile etkilemiş, 1934'te kadınlara eşit yurttaşlık hakları tanınmıştır. 3. Eğitim ve din. Cumhuriyet dönemi devrimlerinin hukuk alanı yanında önemli bir yer tuttukları öteki alan eğitim alanıdır. Bu alanın devrimci ilkeye göre çağdaşlaştırılması işi hukuk alanında olduğundan daha çok sayıda sorunla doludur. Hukuk, kişiler arası ilişkileri belli kurallara göre düzenleme işi olduğu halde, eğitim kişileri bu kurallarla düzene sokulan topluma uyacak yolda yetiştirme işi olduğundan başka, yetişen kişilerin toplumun hukuk dışında kalan yanlarından hem etkilenmesi hem de onları etkilemesi işidir. Bundan ötürü Cumhuriyet döneminin eğitim alanında getirdiği ilkeler, hukuk alanında getirdiği ilkelerin aynı olduğu halde uygulamalar eğitim dışı etkenler altında da karmaşık yollarda yürümüştür. Bu etkenler kişisel alışkanlıklar, siyasi ve din etkenleridir ve bunların etkileri bugün bile sürmektedir. Hukuk alanında olduğu gibi bu alanda da temel ilke eğitimi birleştirme ve bütünleştirme ilkesidir. Bunun bir yanı Müslüman halkın eğitim kurallarındaki ikiliğinin kaldırılması, öteki yanı özellikle Müslüman olan ya da olmayan ilk eğitimin devlet yetkisi alanı içine alınması, ulusal eğitim kavramını getirmesidir. Bu yönün açılışında da Atatürk'ün önderliği başta gelir. Haziran 1921 gibi erken bir tarihte bir eğitim kongresindeki konuşmasında söylediği şu sözler onu iyi yansıtır. Bu savaş yılları içinde bile dikkatle hazırlanması gereken ulusal eğitim programları geliştirmeliyiz. Bütün eğitim sistemimizin verimli olarak çalışacağı temelleri hazırlamalıyız. Benim inancıma göre ulusumuzun geri kalışında geleneksel eğitim yöntemleri en büyük etken olmuştur. Ulusal eğitimden söz ettiğimiz zaman bütün geleneksel inançlardan, doğudan ya da batıdan gelen bütün yabancı etkilerden arınmış, ulusal niteliğimize uyan eğitimi anlıyorum. 1922'deki bir söylevinde eğitim programlarının hem ulusun koşullarına hem çağın gereklerine uygun olması görüşünü işler. 1925'teki bir söylevinde ulusal ahlakın uygarlık ilkelerine ve özgür düşününe göre desteklenmesinde ve beslenmesinde eğitimin payından söz eder. Ulusal eğitimin birleştirilmesi sorunu 1923'teki seçim kampanyasında ele alınmıştır. Bunun kanunlaşması 1924'te çıkan Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimin birleştirilmesi oldu. Bu kanunla bütün eğitim, Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi altına alındı. Eğitim kurulu olarak medreseler kaldırıldı. Onun yerine aynı bakanlık tarafından İmam ve Hatip Okulları, İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açıldı. 1928'de devletin bir dini olduğu maddesi anayasadan çıkarıldıktan sonra okul programlarından da zorunlu din öğretimi derslerinin kaldırılmasına karar verilerek 1930'da şehir okullarında, 1933'te köy okullarında uygulanmaya başlandı. 1933'te Eğitim Bakanlığı Örgüt ve Ödevler Kanunu'ndaki okullarda din öğretimiyle ilgili maddeler kaldırıldı. 1928'de Arapça ve Farsça dersleri kaldırılarak bu dillerin öğretimi üniversite düzeyinde bilimsel araştırma araçları olarak okutulması biçimine sokuldu. İslam dininin bilimsel araştırma konusu olarak alınması düşününün daha 1923'te başlamış olduğunu görürüz. Bu tarihte Atatürk mecliste hükümetçe bir İslam Araştırmaları Kurulu başlatılmasına çalışıldığını bildirmişti. Bu kurulda Batı felsefesiyle ilişkileri açısından İslam felsefesi incelenecek, Müslüman ulusların din, ibadet gelenekleri, toplumsal, ekonomik ve demografik koşulları üzerinde araştırmalar yapılacaktı. Modern içtihat ve tefsir bilginleri yetiştirilerek İslamlığın öğretilerinin modern bilimlere göre aydınlanması sağlanacaktı. Atatürk'ün din reformu sorunuyla ilgilenişinin aşağıda tartışacağımız ilk aşamasında rastlayan böyle bir girişim ancak tasarı olarak kalmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonradır ki bu anlamdaki din incelemeleri düşünü bir belirlilik kazandı. Fakat öngörülen düzeye hiç getirilemedi. İlk, orta ve yüksek öğretimin Ulusal Eğitim Bakanlığı alanı içinde Cumhuriyet dönemiyle başlayan gelişmelerinin en önemlisi, 2. Mahmut zamanından Meşrutiyet dönemi başına kadar neredeyse hiç gelişmemiş olarak kalan ilk eğitimde olmuştur. Bu kitabın çerçevesi içinde bu alandaki gelişmelerin nitelik ve nicelik açısından ayrıntılarına girme olanağı yoktur. Eğitimin devrimci ilkeleri bugün her cumhuriyet yurttaşının kendi yaşayışında belirleyeceği ve daha eski dönemlerle ölçülemeyecek genişlikte ve derinlikte etkiler olmakla birlikte yukarıda değindiğimiz gibi kişi ve toplumsal çevre alışkanlıklarının, din sorununun ve bu sorun karşısında çıkan politik dalgalanmaların güçleştirici, bozucu ve karıştırıcı etkileri hukuk alanında olduğundan daha çok olmuştur. Çağdaş devlet çerçevesi içinde din sorununun tartışılmasını geçmeden önce burada onun hukuk ve eğitimle ilgili yanları açısından yapılan değişiklikleri özetleyebileceğiz. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte medreseler, tekkeler, tarikatlar, türbe ziyaretleri ve 1934'te dinle ilgili ünvanların kullanılması kaldırılmıştı. Müslüman olan ya da olmayan din adamlarına özgü giysi ancak din görevlerinin yapıldığı zamanlarda kısıtlanmıştı. 1938'de çıkan cemiyet kanunuyla din, mezhep ve tarikata dayanan cemiyetler kurulması kanunsuz sayılmıştır. Din propagandası yapma amacıyla siyasal parti kurulması da kanunsuz sayılmıştır. 1926'da ceza kanunun 163. maddesiyle dini siyasi aracı olarak kullanma eylemi yasaklanmıştır. Aynı kanunun 241. maddesi din görevlilerinin görevlerini yaparken devlet kanunları ve kurumlarına karşı söylev ya da dinsel öğreti konuşmaları yapmaları cezalandırılma nedeni olmuştur. Din öğretimi okulu açmak yasaklanmamış olmakla birlikte Atatürk'ün sağlığında buna kalkışan çıkmamıştır. Ancak bu özgürlük de sınırsız değildi. Anayasanın ilk öğretim hakkını bildiren kurallarıyla 12 yaşına kadar devlet kontrolü altındaki okullarda eğitim zorunluluğu getiren daha sonraki kanunların kuralları bu çeşit okullar açma özgürlüğünü belirli koşullarla sınırlandırmıştır. 1928'de Latin harflerinin alınması zamanında izinsiz olarak okul ya da kurs açarak Arap yazısının öğretilmesi yasaklanmıştır. ana babaların çocuklarına din eğitimi sağlama özgürlüğü bunun okul eğitimine engel olmayacak zamanlarda yapılmasına ve bu eğitimin Eğitim Bakanlığınca yetkili sayılacak kişilerce yapılması koşullarına bağlanmıştır. Bu amaçlı okullar açıldığı takdirde bunlar sağlık ve öğretmen yetkileri açısından devlet denetimine açık olacaktı. 92. ayıncı ayrımın sonu. Sayfa 534. Devamı 93. ayrımda.